Ayrım 2.
O, sevecenlik ve acıma duygusu uyandırıyordu içinde yalnızca. Duygu ve düşüncelerinin yönü, ayrılığı, 8 yıllık birlikteliklerinin sonuna geldiklerini gösteriyordu. Evet, her şey bitmişti. Ömer'in bir erkeği seçmiş olması dayanılmaz bir aşırılık olarak görünüyordu gözüne. Bir yanılsamaydı bu. Gerçek olamazdı böyle bir aşk. 40'ına yaklaşan evli bir barklı bir adamdan beklenecek bir zaaf değildi. Abartılmış, kurulmuş yapay olarak yaratılmış bir özentiydi. Her şeyi tadıp da bıkmış birinin yasaklara el atmasıydı. Yepyeni heyecanlar aramaya yönelmesiydi. İş hayatındaki hızlı yükselişi ve kazandığı paranın çoğalması ölçüsünde değişmişti dünyası. Değer ölçüleri yamulup çarpılmıştı. Bencil, kaba ve acımasız biri oluyordu gitgide. Büsbütün üçüncü kişi yüzünden değil, asıl bu nedenle yakıcı bir aldatılmışlık duygusu içindeydi Simden. Ona güvenmişti bir zaman. Birlikte daha insanca inançlar taşımışlardı. Şimdi ise onunla birlikte düşmüş, aşağılanmış hissediyordu kendisini. Akşamı düşündü. Aslında kocası değil, yepyeni bir olmalıydı gelen. Yeniden başlamalıydı bir şeyler, yepyeni duygularla. Bunun için geç bile kalmıştı. Ama seziyordu, kırılmış onurundan daha güçlü bir şey vardı onu tutan. Bir daha sevilemeyeceğini, hiçbir erkekle yeni baştan bir yakınlık ilişkisi kuramayacağını korkusu. Bir başkasıyla denemeyi, aşık olmayı, yeniden sevebilmeyi isterdi ama öyle zordu ki bu. Öncelikle kendisi olduğu, böyle silik ve pısırık biri olduğu için zordu. Sofrayı içeriye mi kursaydı yoksa? Tartışmalarını komşular duyabilirlerdi. Ama hayır, akşamın o saatinde manzara çok güzeldi balkondan. "Söylesene, ne düşünüyorsun?" diye üsteliyordu Ömer. "Hiçbir şey," diyordu Simden. Ne yapılırsa yapılsın, iyileşmeyen bir yürek yarası varmış gibi yorgun bakıyordu Ömer'in denize dalmış gözleri. Uzaklardan gelmiş de aradığını bulamamışlığın kırıklığıyla bakıyordu. Gövdesi oldukça kalınlaşmıştı son 2 yılda. Ama yanında değilken sevdiği günlerdeki haliyle düşünüyordu onu Simden nedense. Şimdi ise rakısından büyük bir yudum alan kocasına bakarken nasıl oldu da böyle benzerlerinden tiksindiğim bir kalıba girdi bu adam sorusu geçiyordu aklından. Baştan aşağı parlak pembeye boyanmış bir balıkçı motoru uzakta demir attığı yerde hafif hafif sallanıyordu. Dün akşamki gibi. Şuna bak, teknesini bu renge boyayacak balıkçının epeyce fantazi olması gerekir, diyordu Simden, tabağındaki patlıcan ezmesiyle oynayarak ve laf olsun diye. Bunu düşünebilmen garip, diyordu Ömer, yavaşça. Kendi kalıplarını kırmaya mı başladın? Senin fantazin oldu mu çoktandır? Aptallığın çok canımı sıkıyor. Ben duyarsız biri değilim. Seninle yaşadığım süre içinde biraz kireç bağladım yalnızca. Ömer'in yüzüne bakmadığı zaman kendisi oluyordu gene. Çocuklaşmak, bir şeyler açıklamak, alttan alarak kendini savunmak gereği duymuyordu. Tersine Ömer'in gözleri, hatta giderek yalnızca karşısında oturması bile onu gerektiğinde ve sonsuza kadar sevemediği için duyduğu suçluluğu somutlaştırıyordu. Ömer'i ne ölçüde, ne kadar sevmiş olduğunu düşünüyordu bazen. Kimi zaman çok, kimi zaman da yetersiz sevmiş olduğu kanısına varırdı. Evlendikleri gün büyük bir rahatlama duyduğunu anımsıyordu. Nihayet güvenli bir limandaydı. Ama şimdi insanın ömür boyu aynı sakin limanda yaşayamayacağını görüyordu. Karaya çıkmalı ya da yeniden denize açılıp yoluna devam etmeliydi. Anladım. Gözüne bir kalas, kereste gibi görünmeye başladım, desene, diyordu Ömer kırık, yapmacık bir sesle. Beni kızdırmaya ve kışkırtmaya çalışıyorsun. Ne yapmak istediğini anlıyorum. Gerek yok. Senden hiçbir şey istemiyorum. Alınganlığın beni kızdırıyor. Böyle bir kadın olmanı istemiyorum. Gerçekten, aklı başında soylu biri gibi davran lütfen, diye üsteliyordu Ömer sesinde belirgin bir hoşgörüyle. Kişilik ya da soy sorunum yok benim, diyordu Simden sertçe. Susuyorlardı. Bugün yolda gelirken seninle ilk tatilimizi anımsadım. Duygulandım, diyordu Ömer neden sonra. İnsan ne kadar çok değişiyor. Sen bitirme sınavlarına girecektin. Ben askerden dönmüştüm. Ve ayakkabı işinden nefret ediyordum. Bizimkiler evlenmemize karşı çıkıyorlardı. Ama hiçbir şey umurumuzda değildi. Güzel günlerdi. Evet, öyleydi. Deniz kıyısında bir pansiyonda kalıyorlardı. Yepyeni, pırıl pırıl, dopdoluydu yaşam. Ama sonra zamanla, boşlukla dolmuştu her şeyin içi. Sim'den yüreğinde bir daralma, üzüntüye benzer bir gerginlik duydu. Yaşamının en tatlı yazıydı o. O zaman orada alt kat duvarları kalenin taşlarıyla örülmüş, o kocaman çirkin oteller, kıyıdaki gösterişli, ürkütücü restoranlar ve gürültülü pansiyonlar yoktu. Zeytinlikten bozma, tozlu otopark yolu yoktu daha. Tepelerden denize doğru inen yamaçlara yayılan beton villa iskeletleri, birbirinin içine girmiş bir örnek evler, sahildeki barlar, bütün bu çirkin şarkılar yoktu. O zaman kaldıkları pansiyon odasının denize uzanan, kıyıdaki çardağa destek veren kocaman bir tahta balkonu vardı. Kayısı gülleri sarılmıştı korkuluklarına. Altından yol geçerdi. Çocuklar, balıkçılar, güleç köylü kadınlar geçerdi o yoldan. Yolu denizden ayıran alçak beton duvarın üstünde kediler güneşin iyiliğini kemiklerinde duyarak uyurlardı. Deniz mavi, yeşil, gümüş, lacivert menevişlenirdi rüzgarda. Akşamın mavisinin kapandığı yerde denizin üzerinden kocaman bakır rengi bir ay doğardı. Sabahları çarpan bir kapının ya da denizden gelen bir takanın sesiyle, yosun kokularıyla uyandıklarında önceki gecenin anısıyla ayartılmış yeniden sevişirlerdi. Henüz oluşumunu tamamlamamış bir tutkunun kuşku dolu yoğunluğu içinde bedenlerinin, birlikteliğinin ve sevmenin olanaklarını keşfediyorlardı. Birbirlerine yalın ve sevgi sözcükleri fısıldayarak, tenlerinin ateşini birinden öbürüne durmadan coşkuyla aktararak, içleri tatlılık, huzur ve ışıkla dolana kadar, yüzmeye gidiyorlardı sonra, güneşi, denizi, dünyayı ve kendi varlıklarını kutsamaya. Öğle sonları panjurların aralıklarından sızan gün ışığının bedenlerinde gölgelerden şeritler çizdiği saatlerde yeniden birbirlerinin öpücüklerini uzatıyorlar, sunuyorlardı kendilerini. Tadılmamış, koklanmamış, tek bir nokta kalmamışçasına, sevinç dolu bir açıklıkla. Söz veriyorlardı birbirlerine, yeminlerle. Birbirlerini gelecekteki belirsiz bir zamana kadar seveceklerdi, bitinceye kadar. Pansiyon sahibi kadın çardağın altındaki masalardan birinde sebze ayıklıyor olurdu o sırada. Yüzü sebzelerden başka bir şey düşünmüyormuş gibi durgun olurdu. Yanı başında boş tahta iskemleler güneşin altında alçak gönüllü ve sabırlı beklerlerdi. Çırılçıplak bir suskunluk, dokunulmamış bir yalınlık, anlatılmaz ama duyulur bir incelik yatardı havada boylu boyunca. Ve gün batımında çıplak, yanık omuzları, durulmuş, arınmış bakışları ve her şey yolunda duruşlarıyla aşağı inerlerdi sevgililer yeniden. Bir gitar sesi gecenin sessizliğine doğru uzar giderdi. Sonraları boşlukla dolmuştu her şeyin içi. Evet, oldukça seyrek, alışkanlığın körelttiği eski duyguları anımsamaya çalışarak ve bundan bıkkınlık duyarak sevişir olmuşlardı. Aralarındaki alanı kaplayan duygu, anlayış ve birbirlerinin isteksizliğine saygı gösterme özeniydi. Sevişmek ister misin? Bilmem, olabilir. Ya sen? Böylece onlar üşenseler bile bedenleri birlikte yaşadıkları yıllarda edindiği alışkanlıkla birbirini buluyor ve sonrasında bir türlü dolmayan bir yalnızlığın, yarım kalmışlığın dibine düşüyorlardı. Yarı karanlıkta yan yana artık geçmişi de özlemeyerek ama geleceği korkuyla düşünerek ya da düşünmekten bile korkarak yatıyorlar, yüzlerindeki zoraki nazik gülümsemelerle iyi geceler diliyorlardı karşılıklı. Aşkları bittiğinde, duyguları diriliğini yitirdiğinde ya da araya bir başkası girdiğinde biri ötekine açıkça söyleyecekti. Biliyorlardı, bir gün bitecekti. Hiçbir şey yüzünden değil aşkın doğası gereği. Ama insanlar bu sözü verirken böyle bir durumun kendi başlarına gelmeyeceğinden çok emin oluyorlardı. Her evlilik cinayetle biter demişti annesi bir gün Simden'e. Kadın için ölümdür. Bir kadın özgür olmalı. Bu sözleri sayısız aşklar yaşamış ve 3 kez evlenmiş birinin söylemesi hem garip hem de mantıklıydı. Ama Simden aşkın dışında bağlar da olduğuna ve sevginin, sadakatin aşktan daha kalıcı ve güvenilir olduklarına inanmayı yeğlemişti her zaman. Umutsuzca istemişti bunu, en zor anlarında. Gönül ibresi dostluktan yana olmuştu. Aralarındaki her şey bunca kederli ve kırık olmamalıydı. Dün gece aklına gelmişti bu sözler. Ömer'e bunları söylerken düşlemişti kendini. Ama şimdi gün ışığında çok saçmaydılar. Hiç de anlamlı ve kullanışlı görünmüyorlardı. Kederli ve kırıka gülerdi Ömer herhalde. Mutluydu o. Özentili ve yalan sözcüklerdi bunlar ona göre. Gerçek olamayacak kadar romantiktiler. Kabul, geceleri yalnızlık içinde doğru ve tarafsız düşünmek olanaksızdı. Duygusallığın tutsağı oluyordu insan geceleyin. Ama gün ışığı bütün acıklı ve iddialı sözleri öldürüyor, hatta gülünç hale getiriyordu. Ayrıca daha önce söylenmiş olanların yinelenmesini gereksiz kılmak gibi bir iyiliği daha vardı gündüzlerin. Gece çok mu içmişti? Tek başına içebilenlerden değildi aslında. Ama kendini çok gergin hissettiğinde birkaç kadehi üst üste yuvarladığı oluyordu. Mutfağa gidip koyu bir kahve yapmalıyım diye geçirdi içinden. Ama öyle bir yorgunluk duydu ki yeniden yatağın kıyısına oturuverdi. Canı ağlamak istiyordu. Öncelikle kendinden olmak üzere her şey için tümüyle umutsuzdu. Epeydir sürüp giden bir başarısızlık duygusuydu bu. Belki de hemen yeni bir sevgili bulmam daha iyi olurdu, dedi. Sara böyle yapar, çivi çiviyi söker, derdi. Ayrılmak için gereken cesaret ve atılım gücünü ondan alırdım. Sara, mutlu muydu? Bütün o aşklar mutlu kılmış mıydı annesini? Açık pencereden sabah çiğiyle nemlenmiş sonbahar güllerinin kokuları doluyordu odaya. Simden'in adlarını bilmediği kuşların telaşlı, sevinçli ötüşleri doluyordu. Tam karşısındaki aynaya yansıyan kadına baktı. Ördek başı, yeşil, kadife bir sabahlık giymişti. Kumral, düz, omuzlarından aşağıya dökülen uzun saçları dağınık, elleri kucağındaydı. Bu resmin bütününü odanın loşluğu yüzünden neredeyse yarı yitikti. O kadar dokunaklı bir solgunluk içindeydi. Ama gene de kadının duruşunda gizemli bir inat vardı ve yüzünün çekici inceliği tanıdıktı. Orada koyu göz çukurları ve o çocuksu ağzıyla öylece durmuş soluk almaya çalışıyordu. Tıpkı karaya vurmuş bir balık gibi, dedi Simden. Şimdi buradayım, burada, yatağın kıyısında oturuyorum. Aslında annemin olan bu yatağın kıyısında. Umutsuzluk ve yitmişlik içinde. Bir sabah, bir kadın, bir an, diye düşündü. Oval ahşap çerçevenin ortasında donup kalan o ana bakarak ve o anı belleğine kazıyarak. Gidip pencereyi açtı. Köyün güz sabahının büyülü ışığında netleşen görünümüne baktı. Güzeldi. Ama birden fark etti ki çoktandır hiçbir güzellik dokunmuyordu yüreğine. Sevindirip şımartmıyordu onu. Her güzel şey bir anda görünüyor ve yok oluyordu hemen. Bir yoğunluk içermiyordu. Coşkusunu yitirmişti demek ki. Hemen aşık olmalıyım. Sabırsızlığı duydu içinde. Dünyayı aşkın gözleriyle göremiyordu artık. Ve çok uzun zamandır bu durumda yaşıyordu. Bunu sürdüremezdi. Keskin ve çırılçıplak bir biçimde birini sevme isteği duydu. Bunu herkese söyleyebilecek gücü duydu kendinde bir an. Hiçbir keder, suçluluk ve kaygı duymadan, kendine acımadan. Pencerenin önünde bekledi, kendini daha kararlı duyarak. Deniz ve çimen kokan taze sabah havasını içine çekti. Gece yağan sağanak yağmur, zeytin ağaçlarına kadife ışıltılar vermiş, ağaçlar arasından görünen çatıları yıkayıp parlatmıştı. O saatte köy dev bir akvaryumun içinde yüzüyordu sanki. Uzakta dün geceki fırtınanın karma karışık edip ufuk çizgisine yığdığı sarı mor bulutların arasından güneş donuk bir ışık yayarak yükselmekteydi. Deniz sedef grisi, gökyüzü ise buğulu bir koyu maviydi. Mutfağa yürüdü. İyi uyumuştu. Ama gene de başı ağır, gövdesi uyuşuk, isteksizdi. Radyoyu açtı. Bir kadının yumuşak sesiyle doldu kulakları. Eski bir aşk şarkısı söylüyordu. Çaydanlığı doldururken kendi yüreğine ulaşmaya çalıştı. Kendi saflığına, el değmemiş çocuk yanına. Artık hiç kimseye ait olmayışın yoksulluğu, tüketici kederi vardı onda. Aşık olmak zorundayım, dedi yeniden. Mutfak masasının üstünde Sara'nın bir gün önce APS ile gelen mektubu sayfaları karışık dağılmış duruyordu. İçinde bulunduğu zor duruma bir de annesinin eklenmesi sinirlendiriyordu Simden'i. Kağıtları öfkeyle toplayıp zarfa soktu. Bir kolu sandalyenin arkalığına dayalı öylece bekledi. Ve hem sevgi dilenip hem de suçlayan acı sözlerle dolu mektubu anımsayıp üzüldü. Nedense her karşılaşmalarından sonra böyle bir mektup yazma gereği duyardı annesi. Beni hiç sevmedin sen. O noktada bekleyip oyalandın yalnızca. Artık anladım ki bundan böyle unutabileceğim tek şey ardımdan daha insaflı olmandır. Yaşadığım sürece bana duyduğun kini kendi yüreğini arıtacak bir hoşgörüye çevirebilmen için elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama Simden onun yazdıklarını fazla önemsememeye alıştım. Ne var ki bu kez mektup epeyce kaygı vericiydi. Tam araları düzelir gibi olurken Sara'nın böyle şeyler yazması mantıksızdı. Mektubu okuduktan sonra birkaç kez aramıştı onu ama telefonu cevap vermiyordu. Fişten çekmiş olmalıydı. Aslında bıkmıştı bu didişmeden. Çok zamanını almıştı aralarındaki çatlağı düşünmek, 20 yılını neredeyse. Annesine kafa yormak, ona karşı çıkmak, mektuplar yazmak, onu sevmeye ya da nefret etmeye çalışmak, sonra bu ikisi arasında kararsız kalıp kendi duygularını didipleyip durmak. Bütün bunlar bitsin istiyordu artık. 33 yaşına gelmişti. O korkunç bencilliğinden vazgeçmeli, kendisini rahat bırakmalıydı Sara. Üstelik annesinden daha önemli sorunları vardı bu ara. Evliliği bitmek üzereydi. Sara'nın bundan haberi yoktu henüz. Öylesine kendi dünyasının içine gömülmüş durumdaydı ki söz etmeyi gereksiz bulmuştu Simden. Yaptığı resimleri göstermek üzere o kadar ısrarla çağırmıştı ki 20 gün kadar önce onun Bebek'teki evine gitmişti Simden. İyiydi o gün Sara. Biraz yorgun bir hali vardı. Birkaç kilo vermişti ama neşeliydi. Sağlıklı görünüyordu. Hiçbir yere gitmemiş, evden pek çıkmamıştı yaz boyu. Yeni yılda ilk sergisini açmayı tasarlıyor, bu yüzden çok çalışıyordu. Dağılmak istememişti. Simden'i yaptıklarımı gör diye çağırmış olmasına rağmen sonradan onu geç kalmakla, gün ışığının iyi zamanını kaçırmakla suçlayarak resimlerini göstermekten caymıştı. Sanki dünyanın en büyük ressamıydı da ikindi ışığı yarattığı harikaları değiştirecekti. Bir öfke yalayıp geçmişti Simden'in içine. Zaten annesine ilişkin en baskın duygusu buydu. Yanından kaçmak, bir daha görmemek isteği taşırdı bu öfke. Söz verip tutmadığı, gerçekleri gizleyip yalanlar söylediği, haklı çıkmak için sudan bahaneler uydurmaya çalıştığı zamanlarda gerçekten nefret ediyordu ondan. Sara resim yapmaya 6 ay önce başlamıştı ve Simden'in öfkesini yatıştırmak için gösterdiği gayret sırasında söylediğine göre yaptıklarını herhangi birine göstermeye henüz hazır olmadığını Simden'i karşısında görünce birdenbire anlamıştı. Korkuyordu, tedirgindi. Yadırganmak, ruhsal dengesi sarsılmış izlenimi yaratmak istemiyordu kızında. Ama Simden'e göre bahaneydi bunlar. Asıl neden büyük olasılıkla kendisinin onun planladığı ve istediği gibi öğle yemeğine değil akşam çayına gelmiş olmasıydı. Çevresindeki her şeyi, herkesi kendi tasarım ve düzeni içine sokmak, yönlendirmek isteği en belirgin davranış özelliğiydi çünkü. O akşamüstü de mirası ile ilgili garip, yersiz şeyler söylemiş, her zamanki gibi hiç yoktan tartışmışlardı. Sonunda Simden sinirlenmiş, dayanılmaz birisin anne, demişti. Ona yüz yüze oldukları zamanlar anne derdi yalnızca. Arkasından yanında değilken babaannesi ve başkaları gibi Sara olarak anardı. Doğrusu uygun bir ortam oluşursa Ömer'le olan sorununu annesine açabileceğini içten içe umarak gitmişti oraya. Onun bu konudaki deneyimlerinin zenginliği ilk kez olumlu bir işlev yüklenmişti gözünde sanki. O kadar yalnız ve kararsızdı ki evliliği ile ilgili olarak ilk kez annesinin düşüncelerine gereksinim duyuyordu. Ama olmamıştı. Yüreğini ona gene açamamıştı. Her zaman olduğu gibi bu ziyaretten de içinde bir tatsızlık, acıya benzer bir burukluk kalmıştı. Olmuyor, ne yapsam olmuyor, umutsuzluğu bu, diye düşünmüştü sonradan. Bir korna sesi ve sonra su motorunun uğultusunu duydu. Yaşamın sesleriydi bunlar. Seslerin bellekte olası görüntüleri. Su motorunun yanındaki erik ağacına sarılmış hanım elini gördü. Arabası ağacın altında duruyordu. Onun arabası değildi aslında bu. Şirketin yeni arabalarından biriydi. Bir süredir o kullanıyordu. Ayrıldıklarında geri vermesi gerekecekti. Bir araba alırım belki sonra diye düşündü. Hiç heveslenmemiş, araba kullanmayı da zor öğrenmişti. Yeterince istekli olmadığından belki. Doğru dürüst bir kadın olmamakla suçlamıştı onu Sara bir keresinde. O çok iyi araba kullanırdı. Hep güzel arabaları olmuştu. Zengin kocalarına pahalı arabalar aldırırdı. Erkek parası harcamayı, kendine bakmayı, iyi giyinmeyi, kendini naza çekmeyi öğrenememişti. Sim'den ona göre. Kılıksız ve sümsük, evet aynı bu sözleri kullanmıştı. Kadınlardan hoşlanmazdı erkek milleti. Ama Sara'da doğuştan orospu ruhu vardı zaten. Sim'den'e göre bazı kadınlar bu ruhla dünyaya geliyorlar ve kesinlikle değişmiyorlardı. Bu kadar basit değil aslında, diye düşündü.